Ayrım 7.
Erinis, anneni öldürmeye Apollon mu kışkırttı seni? Orestes, şimdiye dek yaptığımı anlatmadım kimseye. Erinis, ama mecbursun, yakında başka türlü konuşacaksın. Orestes, inanıyorum buna, fakat babam mezardan yardım sunacak bana. Erinis, anneni öldüren sen umut bağlıyorsun şimdi ölülere. Orestes, sorumlusuydu o çifte günahın. Erinis, nasıl anlat da öğrensin yargıçların. Orestes, kocasıydı öldürdüğü ve benim de babam. Erinis, ama o ödedi cezasını cinayetinin, oysa sen yaşıyorsun hala. Orestes, kendisi hayattayken henüz sen peşine neden düşmedin ki? Erinis, kan bağı yoktu çünkü öldürdüğü erkekle. Orestes, oysa ben sana göre kanını taşıyorum annemin. Erinis, sen ey eli kanlı, taşıyan seni o değil miydi altında yüreğinin kanını annenin ret mi ediyorsun yoksa? Demek ki Erinisler babalık ve kocalık hukuku tanımıyorlar. Onlar için analık hukuku geçerli. Klytamnestra'nın kocasını öldürtmesi onları ilgilendirmiyor. Çünkü o bir yabancıydı. Buna karşılık anne katilinin cezalandırılmasını talep ediyorlar. Çünkü Orest annesini öldürerek eski centil düzende işlenebilecek en ağır suçu işlemiştir. Apollon ise karşıt görüştedir. Zeus'un buyruğuyla Orest'in babasının öcünü almak için kendi annesini öldürmesini sağlamıştır ve onun eylemini yargıçlar önünde şöyle savunur. Adil sözümü söylüyorum şimdi, dinle. Anne değildir hayat veren çocuğuna. O yaşamı korur ve taşır yalnızca. Üreten babadır, sadece gözetir ve taşır emaneti anne. Eğer ona bir tanrı zarar vermezse, bunu kanıtlamak isterim kesinlikle. Anne olmadan da baba olunabilir çünkü. Kanıt, işte orada kendi kızı Athene, Olimpuslu Zeus. Anne karnının karanlığı onu hiç korumadı. Ama daha asil bir çocuğu hiçbir tanrıça doğurmadı. Yani Apollon'a göre dölleme babaya ilk hakkı veriyor. Buna karşılık o zamana dek geçerli olan görüşe göre çocuğa kan ve can veren anne çocuğun tek sahibidir ve çocuğunun babası onun için yabancı kalır. Bu nedenle Erinisler Apollon'un görüşünü şöyle yanıtlıyorlar. Yerle bir ediyorsun eski zaman güçlerini. Sen ey genç tanrı, biz yaşlıları çiğnemek mi istiyorsun? Yargıçlar karara hazırlanıyor, yarısı eski, yarısı yeni hukuktan yana. Oyların eşit çıkma tehlikesi söz konusu. O anda Athene altarın üzerinden oy taşını alır ve oy sandığına atarak şöyle konuşur. Bana düşüyor son sözü söylemek ve oyumu Orestes lehine veriyorum. Beni doğuran bir anne yok çünkü. Hayır, erkek olan her şeyi tüm yüreğimle övüyorum. Evlilik hariç, çünkü tümüyle babama aitim ben. Bu yüzden şimdi kocasını, evin koruyucusunu öldüren kadının öldürülmesini daha az cezaya değer görüyorum. Oylar eşit çıksa da Orestes kazanmalı. Bir başka efsane Atina'da analık hukukunun yok oluşunu şu biçimde anlatıyor. Kekrops'un yönetimi altında çifte mucize oldu. Toprağın bir yerinden zeytin ağacı, bir başka yerinden ise su aynı anda fışkırdı. Korkan kral bu olayların anlamını kahinler yurdundan, Orakel, öğrenmek için Delf kentine birini yolladı. Gelen yanıt şöyleydi. Zeytin ağacı Minerva, su Neptün demekti ve bu iki tanrıdan hangisinin adını kentlerine verecekleri kent halkına bağlıydı. Kekrops erkek ve kadınların oy hakkına sahip olduğu kamutayı topladı. Erkekler Neptün'den, kadınlar Minerva'dan yana oy kullandı ve kadınların bir oyu fazla olduğundan Minerva kazandı. Neptün buna çok kızdı ve Atinalıların arazilerini sel altında bıraktı. Tanrı'nın öfkesini yatıştırmak için Atinalılar kadınlarına şu üç cezayı verdi. Kadınlar oy haklarını yitirecekler. Çocukları artık bundan sonra ana adını taşımayacak. Kendilerine artık Atinalı denmeyecekti. Böylece yeni hukuk zafer kazandı. Babayı ailenin başı yapan evlilik, babalık hukuku, analık hukukunu yendi. 3. Atina'da meşru kadınlar ve hetereler. Atina'dakine benzer kültürel gelişmeye ulaşılır ulaşılmaz analık hukukundan babalık hukukuna geçiş her yerde gerçekleşti. Kadın eve geri itilir, soyutlanır ve ona içinde yaşadığı özel yerler. Gyna konitis, haremlik ayrılır. Eve ziyarete gelen erkeklerle ilişkiden bile dışlanır. Tecridin esas amacı da budur. Adetlerdeki bu değişim Odise'de bile ifadesini bulur. Telemakos annesi Penelope'yi taliplerinin yanından uzaklaştırır, şöyle der. Haydi evine git, bak işine gücüne. Git dokuma tezgahına, ipliğine bak. Buyur hizmetçilerine, işe göz kulak olsunlar. Konuşmak erkeklere vergi, en başta bana. Benim bu evin efendisi. O zamanlar Yunanistan'da genel anlayış artık buydu. Dahası kadın dul da olsa en yakın erkek akrabasının egemenliği altındadır. Artık eşini bile seçemez. Kurnaz Penelope'nin uzun oyalamalarından yorulan talipler Antonios'un ağzından Telemakos'a başvururlar ve şunu talep ederler. Taliplerin de bir lafı var, iyi dinle. Duysun öğrensin tekmil akhalarda. Gönder ananı babasının evine, buyur ona. Kendisinin ve babasının beğendiği adama varsın. Kadının özgürlüğü artık son bulmuştur. Evden dışarı çıktığında başka bir erkeğin arzusunu uyandırmamak için örtünmek zorundadır. Sıcak iklim dolayısıyla cinsel tutkuların en canlı olduğu doğuda bugün bile tecrit yöntemleri en aşırı biçimiyle uygulanır. Atina eski halklar arasında yeni düzen için örnek olmuştur. Kadın gerçi erkeğin yatağını paylaşır ama masasını paylaşmaz. Ona ismiyle hitap etmez. Bey der, onun hizmetçisidir. Resmi olarak hiçbir yerde görünemez. Sokakta her zaman örtülü ve son derece basit giysili dolaşır. Zina yaptığında Solon yasasına göre suçunun cezasını yaşamıyla ya da özgürlüğüyle ödemek zorundadır. Erkek onu köle olarak satabilir. Yunanlı kadının o zamanki konumu Öripides'in Medea'sında canlı bir biçimde ifadesini buluyor. Medea şöyle şikayet ediyor. Ruh ve bedene sahip olanlar arasında ah biz kadınlar en zavallı yaratıklarız. Zorunluyuz Drahoma'yla kocamızı satın almaya, bundan da kötüsü ama bedenimiz onundur artık tamamen. Ve korkunç tehlike, nasıl biri olacak? İyi mi kötü mü? Çünkü kadın için boşanmak bir lekedir her zaman. Nişanlısını da hor göremez asla. Yeni adetler ve alışılmadık geleneklerle karşılaşırsa eğer, kendisi keşfetmek zorundadır, kimse öğretmez. Nedir tarzı ve karakteri kocasının? Ve eğer başarırsak bütün bunları ve sevdiğimiz bizimle isteyerek mutlu yaşarsa, evet, işte o zaman yaşamımız imrenmeye değerdir. Aksi halde daha iyidir ölüm. Erkek, evinde ağzının tadı bozulmuşsa eğer, dışarıda bulur. Ruhunun kederini dindiren şeyi. Yanında bir dostun ya da akranlarının, oysa biz sadece o tek yüze bakmak zorundayız. Onlar çarpışırken savaşlarda, evde rahat, tehlikeden uzak yaşadığımız söylenir. Budalaca bir düş. Bir kez doğurmaktansa 3 kez savaşmayı isterim ben. Erkeklerin durumu tamamen farklıydı. Erkek kadına yasal mirasçıların üretilmesini gözeterek, başka erkeklerle cinsel ilişkiyi kesinlikle yasaklarken, yabancı kadınlara karşı aynı yasağı kendine koyma eğiliminde değildir. Böylece heterelik ortaya çıktı. Güzellikleri ve zekalarıyla kendilerini gösteren kadınlar, kural olarak yabancılardı bunlar, erkek dünyasıyla çok yakın ilişkide serbest bir yaşamı evlilik köleliğine yeğliyorlardı. Bunda tiksinti verecek bir şey de bulunmuyordu. Yunanistan'ın önde gelen erkekleriyle intim ilişkide bulunan ve onların bilge sohbetlerine ve içki alemlerine katılan heterelerin adı ve ünü günümüze dek gelmiştir. Buna karşılık yasal eşlerin adları çoğunlukla unutulmuş ve yitmiştir. Örneğin güzel Aspasya onu daha sonra eşi yapan ünlü Perikles'in intim arkadaşıydı. Hetere, Pirene'nin adı gelecekte parayla kendilerini satan kadınlar için tür adı oldu. Pirene'nin Hyperides ile intim ilişkisi vardı ve Yunanistan'ın önde gelen heykeltıraşlarından Prakitiles'e Afrodit için modellik yaptı. Dane Epikür'ün sevgilisiydi. Arşahenessa ise Platon'un başka ünlü hetereler Korentli Lais, Gnatane vesairedir. Heterelerle ilişkisi olmayan ünlü Yunanlı yoktur. Bu onların yaşam tarzına dahildi. Büyük Hatip Demosthenes Nera'ya karşı konuşmasında Atina'nın erkek dünyasının cinsel yaşamına şöyle açıklık getiriyor. Evlilikten doğan çocuklara sahip olmak ve evde sadık bir bekçi bulundurmak için karıyla evleniriz. Hizmetçimiz ve günlük bakımımız için odalıklarımız vardır. Aşkın tadını çıkarmak için de heterelerimiz. Evli kadınlar yalnızca çocuk doğurma makinesi, evi kollayan sadık bir köpekti. Buna karşılık evin efendisi kendi bon plesirine, kendi keyfine göre yaşıyordu. Bugün de bu çoğunlukla böyledir. Özellikle genç erkek dünyasının satılık kadınlara olan isteğini doyurabilmek için ana soyluluk egemenliği altında bilinmeyen fahişelik ortaya çıktı. Fahişeliğin özgür cinsel ilişkiden farkı, kadının bedenini bir erkeğe olsun, bir dizi erkeğe olsun maddi avantajlar karşılığında satmasıdır. Kadın albenisinin satışından kazanç sağlamaya başladığı an fahişelik söz konusudur. Atina için yeni hukuku formüle eden ve yeni hukuksal kurumun kurucusu olarak kutlanan Solon, resmi kadın evlerini, devlet genel evi kurmuştur. Burada fiyat tüm ziyaretçiler için eşittir. Filimen'e göre fiyat bir obolustur. Bizim paramızla yaklaşık 25 fenik. Diekterion, Yunanlılarla Romalılarda tapınak ve Orta Çağ'da Hristiyan kiliseleri gibi dokunulmazlığa sahipti. Kamu yönetiminin koruması altındaydı. Bizim zaman hesabımızdan yaklaşık 150 yıl önce Kudüs Tapınağı fahişelerin mutat buluşma yeriydi. Solon'un deikterionları kurarak Atina'nın erkek dünyasına yaptığı iyilik çağdaşlarından biri tarafından şu sözlerle göklere çıkarılıyor. Solon, şükürler sana. Çünkü kentin selameti için senin bilge kurumun olmadığında daha iyi kadın dünyasının peşine rahatsız edici biçimde düşmeye yönelecek güçlü genç erkeklerle dolu bir kentin adaletlerinin selameti için genel kadınlar satın aldın. Zamanımızda da fuhuşun ve genel ev olgusunun gerekliliğinin devlet açısından aynı nedenlerle gerekçelendirildiğini göreceğiz. Böylece kadınlar tarafından işlendiğinde hor görülen ve ağır bir suç sayılan eylemler erkek dünyası için devlet yasalarıyla doğal hak olarak tanınmıştı. Bilindiği gibi bugün de güzel bir günahkarın yakınlığını karısının yakınlığına yeğleyen ve çoğu kez devletin dayanakları, düzenin destekleri arasında bulunan ve evliliğin ve ailenin kutsallığının bekçileri olan erkekler az değildir. Ne var ki Yunanlı kadınlar kendilerine uygulanan baskı için kocalarından sıkça öç almış görünüyorlar. Monogam evliliğin bir yandaki tamamlayıcısı fuhuşsa kadınların zina yapması ve erkeklerin boynuzlanması da öte yandaki tamamlayıcısıdır. Yunanlı dram yazarları arasında Euripides dramlarında kadınları saldırılarının objesi yapmayı sevdiği için kadın düşmanı sayılır. Onlara neler isnat ettiği en iyi biçimde Aristofanes'in Thesmoplorien kutlamasında Yunanlı bir kadının Euripides'e karşı bir saldırı konuşmasından anlaşılıyor. Kadın şöyle diyor. Onun Euripides'in bize çalmadığı kara mı kaldı? Dili ne zaman susmuş ki iftiracının? Kısaca, nerede izleyiciler, tragedyalar ve korolar varsa orada kuşkulu yaratıklar, erkek düşkünleri diye anılırız. Kancık ve boşboğazız kadeh severlere göre iler tutar yanımız kalmaz, erkeklerin baş belasıyız. Bu yüzden sıralardan yanımıza döndüğünde erkek işkilli gözlerle süzüp bizi etrafı kolaçan eder. Acaba gizleniyor mu diye aşığımız bir yerde. Bundan böyle önce yaptıklarımızdan hiçbiri serbest değildir bize. O hakkımızda kötü şeyler sokuyor kafasına erkeklerin. Bir kadın diyor küçük bir çelenk ördüğünde aşık sayılır. Ya da uğraşırken evde bir şey düşürse elinden bu kırıklar kimin için diye sorar erkek hemen. Korentli konuk arkadaş içindir bu açık. Konuşma yeteneğine sahip Yunanlı kadının bu biçimde cinsinin suçlayıcısına hizmet ettiği anlaşılıyor. Ama erkekler bu suçlamaların haklı olduğunu pekala bilmese. Euripides bu suçlamaları zor yapardı ve erkekler de ona inanmazdı. Suçlama konuşmasının son cümlelerine bakılırsa, eskiden Almanya'da ve birçok başka ülkede var olan ev sahibinin konuk dostuna gece için kendi karısını ya da kızını sunma adeti Yunanistan'da yok. Daha 15. yüzyılda Hollanda'da geçerli olan bu adetten Murner şu sözlerle bahsediyor. Hollanda'da ev sahibinin sevdiği bir konuğa iyi niyetle karısını sunması adettir. Yunan devletlerinde artan sınıf çatışmaları ve bu küçük devletlerin çoğunluğundaki üzücü durum, Plato'yu en iyi anayasa ve devletin düzenlenmesi üzerine incelemelere yöneltti. İdeal olarak koyduğu devletinde birinci sınıf yurttaşlar, bekçiler için kadınların tam eşitliğini talep eder. Aynı erkekler gibi silah talimine katılacak ve onlarla aynı görevleri yerine getirecekler. Yalnızca cinsin zayıflığı nedeniyle daha kolay olanları yapacaklardır. Plato iki cinste doğal yeteneklerin eşit paylaştırılmış olduğunu, yalnızca kadının her şeyde erkekten zayıf olduğunu iddia ediyor. Ayrıca kadınlar ortak olmalıydı. Aynı şekilde çocuklar da. Öyle ki ne bir baba çocuğunu ne de çocuk babasını tanımalıydı. Aristoteles daha burjuvaca düşünüyor. Politikasında kadın eş seçiminde özgürdür ama eşine tabi olmalı. Fakat ona iyi bir öğüt verme hakkı bulunmalıdır. Tukidides tüm dar kafalıların akışını toplayan bir görüş ifade ediyor. Evin dışında hakkında ne iyi ne kötü bir şey duyulmayan evli kadının en büyük övgüyü hak ettiğini söylüyor. Bu tür anlayışlarla kadına saygı gittikçe azalmak zorundaydı. Nüfus artışından korku kadınla cinsel ilişkiden kaçınılmasına dahi yol açtı. Cinsel güdünün doğal olmayan biçimde doyurulmasına yönelindi. Yunan devletleri mevcut nüfustan fazlası için alışılmış beslenmeye olanak tanımayan çok az arazili şehirlerdi. Nüfus fazlalığından bu korku, Aristoteles'in erkeklere kadınlarından uzak durmalarını ve buna karşı oğlancılığı öğütlemesine yol açtı. Ondan önce de Sokrates oğlancılığı yüksek kültürün bir işareti olarak övmüştü. Sonuçta bu doğaya aykırı tuttuğu Yunanistan'ın en önemli erkekleri kabullendi. Kadına saygı en alt noktaya düştü. Kadın fahişelerin olduğu gibi erkek fahişelerin bulunduğu evler vardı. Böyle bir toplumsal atmosfer ateşten ve dağdan şiddetle akıp gelen dizginsiz suyun düşüşünden daha kötü olduğunu söyleyebiliyordu. Eğer kadını bulan bir tanrıysa nerede olursa olsun en büyük kötülüğün uğursuz faili olduğunu bilmeli. Yunanistan'ın erkek dünyası oğlancılığı kabullendiğinde kadın dünyası diğer aşırılığa düştü. Kendi cinsinin üyeleriyle aşka yöneldi. Bu özellikle Lesbos adasının sakinleri arasında söz konusuydu. Bu nedenle bu sapma lezbiyen aşk olarak adlandırıldı ve hala da öyle adlandırılıyor. Çünkü yok olmadı, aramızda varlığını sürdürüyor. Bu aşkın baş temsilcisi olarak bizim zaman hesabımızdan 600 yıl önce yaşamış olan ünlü kadın ozan, lezbiyen bülbül, Sappho sayılıyor. Afrodit'e yazdığı lirik şiirinde tutkusu ateşli bir şekilde ifadesini buluyor. Ona şöyle yakarıyor. Çiçeklere taht kurmuş sen, ey her şeyin egemeni, ey köpükten doğan Zeus'un kurnaz kızı, haykırışımı duy. Keder ve büyük acılar içinde ey tanrıça, yenik düşürme beni. Ve güzel Atis için yazdığı lirik şiiri daha tutkulu bir şehveti tanıtlıyor. Atina'da ve Yunanistan'ın diğer kesiminde artık babalık hukuku egemenken, iktidar için Atina ile rekabet içinde bulunan Isparta, hala Yunanlıların çoğu için artık tamamen yabancılaşmış olan analık hukuku koşulları içindeydi. Rivayete göre günün birinde bir Yunanlı bir Ispartalı'ya, Isparta'da zina yapana ne ceza verildiğini sordu. Bunun üzerine şu yanıtı aldı. Yabancı, bizde zina yapan yoktur. Yabancı, ama ya olsaydı, o zaman diye alay etti Ispartalı. Kafasını Taygetus üzerinden uzatıp, Erotas'tan su içebilecek kadar büyük bir öküzü vermesi gerekirdi. Yabancının, bir öküz nasıl bu kadar büyük olabilir diye soran şaşkın yanıtı üzerine Ispartalı gülerek, Isparta'da zinacı nasıl mümkün olabilirse diye karşılık verdi. Ispartalı kadının özgüveni, Leonidas'ın karısının kendisine, siz Lakedemonyalılar, erkekleri üzerinde egemen olan tek kadınlarsınız diyen bir yabancıya verdiği gururlu yanıtta ifadesini bulur. Bizler erkekleri dünyaya getiren biricik kadınlarız da aynı zamanda. Kadının analık hukukundaki özgür durumu onun güzelliğini teşvik ediyor ve gururunu, onurunu ve bağımsızlığını yükseltiyordu. Tüm eski yazarların yargısı bu özelliklerin anasoy zinciri çağında yüksek derecede gelişmiş olduğu yönündedir. Sonra ortaya çıkan özgür olmayan durum zorunlu olarak karar verici etkide bulundu. Değişim iki dönemin giysilerindeki farklılıktan bile ifadesini buluyor. Doryalı kadınların giysisi özgür ve hafif, omuzda bağlanıyor. Kolları ve baldırları açıkta bırakıyordu. Bu müzelerimizde özgür ve gözü pekçe temsil edilen Diana'nın taşıdığı giysidir. Buna karşılık İonya giysisi bedeni örtüyor ve hareketi engelliyordu. Kadının nasıl giyindiği genelde sanıldığından çok daha önemlidir. Ve günümüze dek bağımlılığının bir işareti ve çaresizliğinin nedeni olmuştur. Kadın giysisinin türü bugüne dek kadını biçare yapıyor ve ona zorla zayıflık duygusunu veriyor. Bu da sonuçta onun tutum ve karakterinde ifadesini buluyor. İspartalıların kızları evlenecek yaşa kadar çıplak dolaştırma alışkanlığı ülke ikliminin izin verdiği bir durum. Eski bir yazarın düşüncesine göre dış görünüşte sadelik ve zarafet zevkine edinmelerine önemli ölçüde katkıda bulunuyordu ve o zamanın anlayışına göre namus zedeleyici ya da şehvet uyandırıcı bir yanı asla yoktu. Kızlar aynı oğlanlar gibi her türlü beden eğitimine de katılıyordu. Böylece Leonidas'ın karısının yabancıya yanıtının kanıtlandığı gibi kendi değerinin bilincinde olan güçlü özgüvene sahip bir cins yetiştiriliyordu. 4. Çeşitli halkların adetlerinde analık hukukunun kalıntıları. Modern yazarların anlamlarını hiç teşhis edemeyerek fuhuş olarak tanımladıkları belirli gelenekler, yok olmuş analık hukukuyla yakın ilişki içindeydi. Örneğin Babilon'da evlenme çağına gelmiş genç kızın kendisini bir erkeğe vererek bakireliğini kurban etmek için Milita tapınağına bir kez gitmesi dinsel bir görevdi. Memphis'teki Serapeum'da, Ermenistan'da Tanrıça Anaitis onuruna Kıbrıs'ta, Tayrus'ta ve Saydın'da Astarte ya da Afrodit onuruna benzer şeyler oluyordu. Mısır'da Isis şenlikleri benzer adetlere hizmet ediyordu. Bekaretin bu biçimde kurban edilişi evlilikte bir erkeğe sadakatin ayrıcalığı için tanrıçaya kefaretti. Çünkü kadın sahip olduğu tüm çekiciliklerle tek kişinin kollarında sararıp solsun diye donatılmıyor doğa tarafından. Maddenin yasası tüm kısıtlamaları reddeder, tüm zincirlerden nefret eder ve her türlü tekelciliği tanrısallığına karşı günah olarak değerlendirir. Tanrıçanın hayır hahlığının devamı bekaretin bir yabancıya kurban edilişiyle satın alınmak zorundaydı. Libyalı kızların kendi vücutlarını sunarak drahomalarını kazanmaları da eski anlayışa uygundu. Analık hukukuna göre evlilik dışı konumları sırasında cinsel olarak özgürlerdi ve erkekler bu kazanç yolunda bir yakışıklıksız bulunmuyorlardı. Öyle ki en çok istenen kadını karıları olarak tercih ediyorlardı. Herodot zamanında Trakyalılarda da durum benzerdi. Genç kızları gözetim altında tutmuyorlar, bilakis onları istedikleriyle çiftleşmede özgür bırakıyorlar. Buna karşılık kadınları çok sıkı gözlüyorlar. Onları ebeveynlerinden büyük servet karşılığında satın alıyorlar. Yunan erkek dünyası için esaslı bir çekim merkezi oluşturan, binin üzerinde kızın bir arada bulunduğu Korent'teki Afrodit tapınağındaki Hierodüller ünlüydü.